Evet, iyi günler. Bugün yeni bir programın yeni bir format deneyeceğiz. Bir spor programı, bir erkek programı olacak. Baba oğul ilişkilerini de kapsayacak. Programda iki tane konuğumuz olacak sürekli. Baba oğuldan anladınız herhalde. Baba oğul bunlar da. Can Karan ve Deniz Karan. Ve spor karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Kendi görüşlerimize yani. Bir tabii televizyondaki gibi değil de daha böyle karavan boyutuna indireceğiz bu ayları. Onun dışında baba oğul, karşı cins, erkek sohbeti olacak yani.
Biraz baba oğul atışması.
Tabii atışmadan olmaz. Çünkü
Öyle.
baba oğul arasında ne savaşıdır bu can? Bir güç savaşı var mıdır?
Yani benzer bir şey. Güç demesek de Deniz tabii o savaşı niye yaptığını daha iyi bilir. Benim savaşım yok. Onun genelde
Benim de
çocukların babalarıyla, ebeveynleriyle savaşı oluyor. Onu daha iyi anlatır bence.
o bir var olma mücadelesi gibi mi görüyorlar onu?
Herhalde. Sonuçta hepsi birer birey. Dolayısıyla o birey olduklarını, farklı olduklarını kanıtlamanın da bir şeyi olabilir. Yolu ki doğrudur da. Önemli olan o
Sağlıklı,
aradaki şey,
sağlıklıdır yani.
tabii bence sağlıklı bir şey.
Eski Yunan'da da var böyle bir hikaye. Biliyorsunuz Oidipus diye.
Evet.
Biliyor muydun onu Can?
Ben
Oidipus.
bilmiyordum.
Oidipus doğduktan sonra ailesinden bir şekilde ayrılıyor. Ondan sonra kendi başına başının çaresine bakıyor ve o krallığa geliyor sonunda. Babasını öldürüp annesiyle evleniyor. Sonra da seneler sonra da bunu öğreniyor. Babasını öldürüp annesiyle evlendiğini. Ve bu acıyla yaşamamak için kendini kör edip dağlara salıyor. Bunu da
Oidipus kompleksi var
evet,
hatta
Oidipus
biliyormuşum değil mi?
kompleksi bu işte.
Evet.
Yani oğlum babanın yerini alma içgüdüsü.
Enteresan.
Evet.
Benim öyle bir içgüdüm yok gibi ama şey şunu
Umarım yoktur yani.
şurada söylediği doğru bir şey yakaladım. Gerçekten kendi karakterimi ona kabul ettirmek için bir uğraş içerisinde olabilirim. Hani farklı olduğumu, onun gibi düşünmediğimi anlatmaya çalışıyor. Evet, bunu ara ara yapıyorum. Ben de fark ediyorum. Ona kendi karakterimi kabul ettirmeye çalışıyorum gibi.
Ve tabii ki bu çok
Yani.
doğal bir şey. Zaten senin kendine göre bir karakterin olacak. Yani benim her evet dediğime ya da beyaz dediğime senin beyaz demen gerekmiyor. Zaten öyle olsa sağlıksız olur. Veya
Kesinlikle.
oralarda zaten bir problem yok.
Evet. Bir de bunun tersi Elektra kompleksi var. Ana kız çekişmesi.
Yok da
O da en
doğal.
az baba oğul kadar sert, ben
Tehlikeli.
sana söyleyeyim.
Evet, o da tehlikeli.
Daha tehlikeli bile olabilir.
Evet. Evet, daha tehlikeli olabilir bence de. Kadınlar bizden daha tehlikeli zaten. Biz daha açık oynuyoruz
Öyle
galiba.
diyorlar.
Değil
Değil
Evet
mi? Biz
ya.
daha açık, net koyuyoruz şeyleri ortaya. Argümanlarımızı ve silahlarımızı.
Bu kesin.
Bence de öyle. Yani erkek daha benim düşüncemde daha basit bir varlık olduğu için düşüncelerini de daha basit bir şekilde söylüyor, açık oluyor.
Daha yalın.
Daha yalın, aynen
Daha
öyle.
naif.
Kadınlar daha sanki böyle bir ima ettirerek anlatmaya çalışıyor ya da düşüncelerini daha böyle saklı saklı
Evet.
söylüyorlar.
Kadınlar olmasa zaten hala cennetteydik biliyorsun.
Kesinlikle.
Onlar elmayı, Afa elmayı yedirmeseydi hala cennette çalışmadan yaşıyorduk.
Yatıyorduk ne güzel.
Ayşe Erman'ın Ya Dünya Bugün bir gazetedeki röportaj yapmış. Yazısını okudum da bir anladım Moda Canım'la. Orada hanımın söylediği şey, röportaj yaptı. Benim kendimi kadınlara kabul ettirmem çok zor oldu diyor. Kadın kadını zaten beğenmez ve kıskanır devamlı diyor.
Ama kabul etti mi de?
Eder mi?
Eder. Evet. Şimdi bizim biraz spordan bahsedeceğiz. Bu baba oğul girişinden sonra biraz spordan bahsedelim. Bu haftaki maçlardan bahsedeceğiz. Genelde kısa. Genel bir spor şeyi yapacağız. Ondan sonra da ilişkiler, milişkiler, baba oğul her şeye gireceğiz işte. Şimdi bu haftaki maçlardan ilk maçımız şeydi. Galatasaray
Galatasaray-Sivas maçı.
Sivas maçı. Ne düşünüyorsunuz bu maçı? İzlediniz mi bu maçı? Ben bu maçı
Evet.
izlemedim.
Biz izledik maçı ayrı ayrı
Biz de
da
ayrı
olsa.
ayrı
Benim
Bir dakika, bir
öncelikle
dakika. Bu önemli mi ayrı ayrı izlemek? Yani
yani şöyle.
birbirimizi etkilemedik anlamında mı bunu söylüyorsunuz?
Yok şöyle. Benim bir arkadaşımın vedası vardı. Ben onun için onun yanındaydım. Yoksa birlikte izleyecektik. Ben bir kendi kişisel sebeplerimden ayrı izledik. Ama değişik bir bakış açısı aslında. Ayrı ayrı izleyip daha objektif bakılabilir birbirimizi
Çünkü
etkilemeden.
bir filmi ayrı ayrı izlemek bence hiçbir şey fark etmez. Ama bir maçı ayrı ayrı izlemek fark
Fark
eder.
ettirir tabii.
Doğru.
Doğru.
Değil mi? Doğru. Maçın içinde muhabbet var çünkü.
Oo, kesinlikle. O sırada güzel yapan o.
Hak vermek var. Başkasına hak vermemek var.
Ya da etkisinde kalmak var sonuçta. Doğru.
Evet. Bir şekilde öyle. Benim Galatasaray maçıyla ilgili düşüncem, ilk düşüncem Sinan Gümüş, Galatasaray'ın genç bir oyuncusu. Galatasaray'ın altyapı takımlarında da oynamış. Kendini de altyapı takımlarında kanıtlamış bir oyuncu. Bence benim bu maçla ilgili ilk düşüncem onun yavaş yavaş kazanıldığını düşünüyorum. Galatasaray'ın bu oyuncudan önümüzdeki yıllarda daha çok yararlanabileceğine inanıyorum ve son 3-4 maçtır.
Yani çekirdekten yetişen iyi bir oyuncu yani, geliyor diyorsun.
Çekirdek tam olarak altyapı oyuncusu değil, Almanya tabanlı bir oyuncu. Bundan 2-3 sene önce katıldı Galatasaray altyapısına. Ve gelişimini gözle görülür bir şekilde bize aktarıyor.
Tamam, maç nasıl gitti peki?
Maç Galatasaray açısından çok bence sallantıda gitti. Yani böyle Galatasaray'ın çok iyi oynadığını ben söyleyemeyeceğim. Ara ara Sivas çok etkili oldu, tehdit etti Galatasaray'ı.
Böyle. Evet. Sence Can?
Bence.
Yani keyifli bir maç izledin mi?
Evet. Bir kere dünkü Fenerbahçe, yani Eskişehirspor Fenerbahçe maçına göre 3 kat daha keyifli bir maçtı.
Ben onu ilk defa, ben de bu program için Dijitürk'e...
Çünkü karşılıklı gol pozisyonları oldu. Yani Sivas 3-1 yenilmesine rağmen ciddi tehlikeler yarattı. Kaçırdığı goller oldu. Ha, Galatasaray'ın da tabii daha atabileceği pozisyonlar vardı. Özellikle Burak 2-3 tane ciddi pozisyondan yararlanamadı.
Yani top bir o kalede bir bu kalede oldu mu?
İyi, yani Sivas bir kere açık oynadı. Hani klasik bir deplasman takımı şeyinde değildi. Kapanmadılar. Uzun toplarla maçın başında çıkmaya çalıştılar. Başta birkaç top kaptırdılar. Fakat sonra orada başarılı da oldular. Ama Sivas'ın bana sorarsanız en takımın defans şeyi çok kötü. Yani toplu defans yapamıyorlar. Mesela o günkü maçta 4-2-4 düzeniyle çıktılar. İşte Beykan, Hasan Kabze, Atıf ve İbrahim Akın. Şimdi İbrahim zaten yaşı belli. Oynadığı hiçbir takımda geriye yardım etmemiş bir oyuncu.
Oyuncusu bu? Defans oyuncusu?
Yok, sol açık. Forvet ama önde basmıyor. Ya yani yalancı koşu derler. Yalancı koşu yapıyor. Atıf şey şu öyle. Hasan Kabze elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Ama Hasan zaten ilk yarı Akhisarspor'da oynayamadı. Akhisar serbest bıraktı. Öyle Sivas'a geldi.
Yani bu tip oyuncular vardı. Ben çocukken de çok futbol oynadım mahallede. Sadece hücum düşünüyor. Defansta yani, ben yalancıktan oynardım.
Aynen öyle.
Fasulyadan. Böyle bir oyuncu.
Aynen öyle. Öyle olunca şimdi tabii Galatasaray çok daha rahat geldi Sivas'ın üstüne.
Peki buna artı bir de hücumdayken sadece ayağına mı bakıyor? Arkadaşlarına bakmayan bencil bir tip mi?
Yok, hayır. Öyle diyemeyiz.
Mesela ama eskiden Fener'de böyle bir oyuncu vardı, Boliç diye. Enver Boliç. Sadece ayağındakine bakardı Boliç, abi. Evet. Hiç kimseye pas vermezdi. Ya ben olsam hiç oynatmam öyle bir adamı takımda.
Şimdi, yani Ferdi Tayfur yani. Aslında gitgide kayboluyor futbolda böyle oyuncular zaten. Genelde dünya geneline baktığımızda takımlar artık iki yönlü oyuncular istiyor. Hem defansı da yapabilsin hem hücumu da yapabilsin.
Şimdi mesela benim gene şahsi fikrim, ne kadar ilk yarı faydalı olmuş olsa da Nani de Fenerbahçe'de çok kendini oynayan bir oyuncu.
Evet, öyle.
Yani, Nani.
Ya dün de mesela bir pozisyonda saçma sapan bir şut attı. Kalenin önünde bomboştu. Fernanda.
Ben ama Fenerbahçe takımında ona biraz bu yetkinin verildiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncu sıkıntısı var. Nani yani böyle bir bireysel özgürlük tanınmış olabilir. Top ayağına geldiğinde özgürsün.
Yok ya, böyle bir şey olabilir mi sence?
Pozisyonuna bence göre vurması lazım.
Yani bir antrenör şunu diyebilir mi? Herkes bu kadar şut atmayacak ama Nani atabilir. Böyle bir antrenör Nanik yaparlar abi.
Özellikle hani Nani'ye gidip de sen benim adamımsın, her şeyi sen yap gibi değil de hani bir yaratıcı oyuncu sıkıntısı var. Hayır, bariz.
Çok iyi şut atan futbolculara bazı takımlarda bu söylenir. Hani boş gördüğünde vur.
Aha.
Mesela ben Galatasaray'da Akhisar'dan gelen Bilal için aynı şeyi düşünüyorum. Bilal'in Akhisar'dayken de öyleydi. Galatasaray'da da attı öyle birkaç tane. Yani adam çok iyi vuruyor topu uzaktan.
Yani
ben şimdi bu takımın antrenör teknik direktörü olsam, ya yani Bilal'e maçtan önce tabii ki her gelene vur demem ama oğlum boş bulduğun zaman karar ver ama sen bol şut at derim mesela.
Mesela Prekazi gibi vuruyorsan mesela, değil mi? Ne vuruyor diyor.
Mesela.
Bozuk. Bir ya de ufacık tefecik bir adamdı değil mi Prekazi? İncecik.
Evet, o bacaktan o şut nasıl çıkıyor dersin.
Nasıl çıkıyor düşünüyorsun.
Hani insan düşünür. Odun gibi bir kaslı bacak olacak. Oradan sakarlı çıkar. O esas işte kalçadan vurmanın getirdiği bir şey.
Öyle mi? Tabii. O kasa mesela kasa deriz biz ona, futbolcunun poposunu affedersin. Kasa sağlam değildi Pekazi'de ama o felaket vuruyordu.
Işte.
Evet, evet.
Bir evet. de Sivas'ta şeyde kaldık. Orada kesiyorum artık onların de şeyini. Orta sahada adam ısıracak, topa basacak iki oyuncusu da yoktu. John Boy ile Yiğit İncedemir. Hüseyin ile Kone orada oynadılar. Bence o ikisinin yapacağı işin yarısını yapamadılar. Galatasaray'da Deniz güzel bir şeye değindi. Ben de Sinan konusunda hemfikirim. Sinan Galatasaray'a çok faydalı olacaktır diye ileride düşünüyorum. Bir de Mustafa Denizli Dinayer'i stopere çekti. Bence Dinayer
kesinlikle en doğru
bir kere hareket. İki tane kesin %100 pozisyon önledi ve güzel, iyi top oynadı.
Mustafa Denizli'yi çok iyi bilirim. Ben çünkü doğma büyüme Altaylıyım. Alsancak çocuğu olduğum için Altay'ın bütün maçlarına giderdim. Büyük Mustafa diye geçerdi bizde o. Ya da Çeşmeli denirdi.
Evet, doğrudur.
Yani bütün futbol hayatını Altay'da oynadı. Duygusaldı. 1-2 Fener'e transferi söz konusu oldu ama gitmedi. Son futbolu bırakmadan bir sene önce artık Galatasaray'a gitti. Bir sene oynadı da bıraktı, sonra da antrenör oldu zaten.
Evet. Öyle oldu.
Biraz şeyi sever diyorlar. Yani kağıt oynamayı falan.
Evet.
O tip şey. Öyle, sen de duydun mu? Severmiş.
Bayılırmış.
Ben bile evet. duydum düşün yani.
Evet. Peki Galatasaray maçında başka senin gözlemlerin oldu mu Deniz?
Yani benim şöyle bir gözlemim oldu. Mustafa Hoca geldiğinden beri Galatasaray bir pozitif yönde ilerliyor, o kesin. Ama Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu zor bir durum da var mali açıdan. Aynı zamanda yönetimsel sıkıntılar da olduğunu düşünüyorum. Taraftarıyla biraz arası açık yönetimin. Şimdi benim düşüncemde bir kulübün olmazsa olmazı taraftarıdır. Siz taraftarınızla aranızı iyi tutamazsanız...
Peki niye bu bozukluk var arada? Para yok mu? Bir parasızlık diye bir...
Var. İşte daha evet. dün çıktı zaten. Fenerbahçe'de gitmişti oraya. UEFA çağırdı. Savunma istedi. Galatasaray'da gitmişti. Bu mali işte fair play konusunda.
Yeni bir kural geldi.
Galatasaray'ın o konuda başı biraz daha Fenerbahçe'den bir adım daha ileride. Beşiktaş takip altında. Gelir gider de balansta belli bir fark istiyorlar. Eksi de olsa belli bir sınırı aşamıyorsun. Açtığın zaman da yaptırım getiriyor.
Neyin gelir giderinde?
Kulübün.
Evet.
Yani transfer için harcadığın ya da işte kulüp için harcadığın yani şöyle, parayla kulübün işte naklen yayın geliri, stat gelirin, sponsor gelirin, ne türlü gelirlerin varsa bunun arasında eksiyi kabul ediyor bir yere kadar ama bir yerden sonra o eksinin üstüne geçtiğinizde transfer yapamazsın diyor. Onun belli yaptırımları var.
Yani bu beyanatların doğru olduğuna inanmamak mı yani bu?
Hangi beyanatların?
Yani bilançonu mu istiyor?
Tabii.
Aynı bir şey.
Ve diyor ki bu kadar zarardaysan diyor, bu oyuncuyu nasıl...
Sen niye transfer yapıyorsun diyor.
Demek ki bana verdiğin hesaplar doğru olmayabilir diye soru işareti mi
oluyor? Yok, hesaplar doğru. Hesaplarda sorun yok ama sen aşıyorsun. Zaman zaman denetliyor. Denetlediğinde o açtığın şeyi bulduğu zaman da sana yaptırım uyguluyor.
Ya ben şöyle
yalan dolan yok ortada.
Bu benim için çok yeni. Ben aslında futboldan ve spordan uzağım. Uzun zamandır.
Kimse yani yalan artık, söylemiyor kimseye.
Artık UEFA mı denetliyor kulüpleri? Kasaları, basaları. Niye? Çünkü çok para veriyor bu Champions League.
Ya şöyle bir şey var. FIFA bu kuralı şu yüzden çıkardı. Büyük kulüplerle küçük kulüpler arasında bir fark var. Fark vardı bundan önce. Bayağı büyük bir uçurum. Mesela Manchester United gibi bir kulüp tek bir oyuncuya 80 milyon euro para verebiliyorken diğer kulüpler, mesela düşünün Şanlıurfa Spor'un böyle bir gücü yok. Veremez. Bu farkı azaltmak için finansal fair play adında bir kural koydu. Yani bu kurala göre sen Manchester'da olsan, Şanlıurfa'da olsan belli bir sınırın var. Belli
sonsuz
bir zararın...
borçlanamıyorsun.
Evet, sonsuz borç yapamıyorsun. Ya da sonsuz kredin yok. Belli şartların var. Bunları yerine getirmen gerekiyor. Ve bu şekilde de adaletsizliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu FIFA'nın 2012'den beri uyguladığı bir kural. 2012'de tam yürürlüğe girdi.
Barcelona da cezayı bundan mı almıştı, başka bir şeyden? Tabii. Çünkü Barcelona, Atletico Madrid ile Real Madrid'in aldığı ceza farklı bir konuda.
Barcelona tam olarak finansal fair play değil. Onlarda Neymar diye bir oyuncu var.
Tamam.
Onun var demek çok komik oldu aslında, futbolla ilgilenen herkes biliyor. Onun transferinde bir usulsüzlük babası menajeri gibi olmuş, ona dışarıdan para vermişler elden. Santos kulübüne verilen paranın da farklı bir şekilde gittiği, o tam olarak
mesela finansal şeyinki de öyle biliyorsun. Real Madrid'de Atletico Madrid'inki de öyle.
Evet, ona benzer şeyler.
İspanyol finansal kulüpleri... fair play değil. Onlar da usulsüz genç oyuncu transferinden dolayı ceza yediler. Ve iki dönem transfer yapamayacaklar. Haziran ve Ocak gelecek ay. Bu Ocak'ta yapabiliyorlar. Gelecek yaz dönemi ve gelecek kış dönemi iki takım da transfer yapamayacak.
İspanyol bir de UEFA'nın toplantıları basıldı falan. Yani spora bir leke geldi ya.
O kendi şeylerinde tabii. O kendi artık...
Çok para döndüğü için artık o da kirleniyor mu?
Ve mesela şöyle 2015 yılında bu sporun genel, sırf futbol da değil, atletizmde, teniste duydun değil mi o iddiaları?
Yok,
yaşanan
duymadım.
Şeyleri. Mesela FIFA'da bu Sepp Blatter ve Platini'nin Dünya Kupası'nı Katar'a vermek için açıktan rüşvet aldığı
Platini. Orada Platini'den ziyade şeyin,
Sepp Blatter'in. Çok ciddi iddialar ortaya atıldı ve yerinden oldu Sepp Blatter.
Kim? Oldu. Platini olmadı ama.
Platini de oldu. Yani yeni seçime girmeyecek. Onunki de Blatter'le aralarındaki bir 2 milyon euroluk bir para alışverişinden dolayı Platini'ninki.
Hadi ya.
Evet.
Yani
Platini... Ama Platini şeyi iddia ediyor. Ben orada danışmanlık yaptım falan, onun bir karşılığı vardı diyor. Ama işte anlaşma galiba 1 milyon euroymuş da işte bir şeymiş de. Yani o biraz karışık. Ama
Platini de
yani
şaibe altında.
Evet, aynen öyle.
Yani futboldan o kadar kazandı ama evet, insan para yetmiyor. Doymuyor. Bir şekilde doymuyorsun galiba.
Aynen öyle, doymuyor.
Paranın hep bir yeri bulunuyor galiba Can.
Doğru.
Ha, hep doğru. Yeni para istiyorsun yani.
Var. Para bitmiyor konusunda şey. Bir açgözlülük bence insanoğlunun içinde var.
Evet. Neyse, Galatasaray maçına dönelim.
Ha, sonuçta... Bu arada ben demin unuttum. Sivas'ta sağ bek Sisinyo'da yoktu ki. Sivas için çok önemli, önemli evet, bir oyuncu. Doğru. Çok yani önemli. Sivas her şart ile bu maça zaten çok dezavantajlı çıkmıştı. Fakat ona rağmen enteresan, mesela şu ilk yarı istatistiklerini vereyim. Sivas Spor 6 korner kullanmıştı. Galatasaray 1 korner.
Aa.
Evet, topla oynama oranları aşağı yukarı aynıydı. 52'ye 48 %, söylüyorum. Şut girişiminde de bir farkla Sivas öndeydi. Bu arada Sivas kalecisi 4 iyi kurtarış yapmıştı. Galatasaray kalecisi Mustara da 3 tane. Yani dedim ya, Sivas da açık oynadı. Hakikaten pozisyonlar buldu. Enteresan bir ilk yarıydı. İkinci yarıya Galatasaray daha iyi başladı bence. Sonra bir düştüler. O ara maç 2-1 oldu. O 2-1'den sonra işte Deniz'in dediği oldu. Çok diken üstündeydi şey Galatasaray. İşte Burak o ara gene bir tane kaçırdı ya da iki tane kaçırdı. O konuya da herhalde değineceğiz. O kendi oyuncusunu yuvalama şeyi, evet, gene maalesef. Her stadda olduğu gibi, buna Rize stadı bile dahil, kendi yani oyuncusunu kendi sıklama oyuncusu, şeyi.
Sevilmeyen oyuncular mı var taraftar
de,
tarafından?
Burak'ın Galatasaray'a bugüne kadar verdikleri belli. Şimdi o adam formsuz olabilir, başka bir takım problemi olabilir, adam sakatlıktan çıktı. Yani kaçırabilir, sen bu adamla bitireceksin en azından bu seneyi. Belki Burak daha 2 sene Galatasaray'da oynayacak.
Umut'u böyle harcadı mesela.
Yani bu adamları küstürmenin bu manası yok ki. Bu an şimdi mesela Fenerbahçe'de yeni Ozan'a yapılıyor bu. Tamam, Ozan da kendine verilen şansları Molde deplasmanı dışında çok iyi kullanmadı.
Yani affetmeyen bir seyirci mi çıktı?
Maalesef. Hoşgörüsüz. Beşiktaş'ta aynı şey Tolga'ya yapıldı.
Hoşgörüsüz
bir seyirci. Olabilir, hatalı gol yiyebilir bir tane iki tane. Yani.
Gelelim Fenerbahçe maçına. Evet. Ben yani izledim
Fenerbahçe
o Fener maçı.
Bir skandaldı.
Fener maçını yani izledim. Ben hayatımda bu kadar keyifsiz, zevksiz, tamamen ortada top dolaştırılan, pozisyonsuz, evet, fukara, hı hı, yani enstantane fukarası bir maç izlemedim. Fenerbahçe'ye bence 3 tane ikram yapıldı. Birincisi hakem tarafından, hı hı, ikincisi kaleci tarafından. Out'a giden bir topu çeldi, hı hı, şeyin önüne bıraktı.
İkisi hakem, biri kaleci. Bir de oyuncunun atılması da hakemin
ikramı. O gol değil ama ben gollerden bahsediyorum. Bir, üçüncü golde de defans düştü, hı hı, topu bir... Fenerbahçe'nin ayağını. 3 tane ikramı değerlendirdi ama ortada oynanan bir futbol
şimdi
yok.
Şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin bu seneki atıyorum 20 maç oynadı diyelim. Daha fazla da Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası dahil. Herhalde en fazla 5 maçı seyirciye zevk vermiştir. Ama şimdi bir teknik direktör getiriyorsunuz. Teknik direktörün de oyun tarzı bu.
Hep böyle kötü mü oynayacak
yani? Ya kötü. Yani adam kötü öncelikle şunu alıyor.
Eskiden İtalya böyleydi.
Evet.
Catenaccio. Defans futbolu. Hiç kimse zevk almazdı. İtalya dünya şampiyonu oldu.
Ben gol yemeyeceğim. Nasıl olsa atarım. İşte ben de öyle düşünüyor herhalde. İşte Nani var. Van Persie var. İşte şu var, bu var.
Fernandao. O Fernandao, o ne fizik öyle ya? Atlet gibi.
Yani çok iri, çok iri bir adam. Müthiş bir fizik. Korkarsın savunma olsa Antony.
Ya atlet gibi.
Ama çok yalnız kalıyor işte bu sistemde.
Yalnız kalıyor. Kafası da aerodinamik gibi zaten. Çok da iyi, başarılı bir oyuncu bence.
Bence de. Gerçekten ben defans olsam onu savunmak istemem. Çok fizikli bir oyuncu ve kaleye sırtı dönük çok iyi oynayabilen bir adam. Şimdi bir şut istatistikleri yayınlandı.
Brezilyalı mı o?
Brezilyalı. Fernandao kaleye şutu fazla olmamasına rağmen şut yüzdesi bulduğunda isabeti çok büyük yüzdelerle gole çevirebilen bir oyuncu.
En şey %10'da zaten.
Evet, en büyük yüzde Van Persie'yi geçti ve Mario Gomez'le birlikte bu konuda ligin en iyisi şu an. Kaleyi bulan şutları gole çevirmeye.
Brezilya milli takımında da oynuyor mu?
Yok, o kadar uzun boylu değil maalesef. Değil hem yani. Yaşı gereği. Ama ilginçtir, Türkiye milli takımı için adı geçiyor şu an.
Devşirme olarak.
Hadi ya. Evet. Peki kaç, yaş kaç?
28-29 civarı.
Çok da genç değil. Değil.
Çok da genç değil, evet.
Evet.
Ben Fenerbahçe'nin oyun tarzıyla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Defans öncelik alıyor. Evet, doğru. Ama hücum opsiyonlarını, dediği gibi babamın hani böyle bir şeyi var. Tutukluğu var. Bir türlü o istenen pasları ileri uçta, üçüncü bölgede yapamıyor. Ben bunun zamanla daha iyileşeceğini düşünüyorum. Mesela hatırla, sene başında defans zaafı da çoktu Fenerbahçe'nin. Yavaş yavaş bunları halletti ve şu an neredeyse gol yemeyen bir takım konumuna geldi.
Yani zaten şöyle, 13 gol yemişler. 13 golün 5'ini 2 maçta yediler.
Tabii.
3 tane Beşiktaş maçında yediler. 2 tane de Akhisar maçında yediler. Onlara da düştüğün zaman geri kalan işte 18. haftadayız. Düş 2, 16 maçta toplam 7 gol yemişler.
Şu an Bayern Münih'le birlikte Avrupa'da en az gol yiyen, en iyi defans yapan iki takımdan biri oldu.
Çok iyi.
Ama bu işte arada, senin dediğin gibi maç zevk vermiyor.
Maç zevk vermiyor. Bu arada bizim programda da biraz melodi gelsin diyorum. Baba oğlun şerefine Papa diye benim çok sevdiğim eski bir şarkı var. Yani babanın o oğula yazdığı bir şarkı, Paul Anka'dan. Onu dinleyelim, sonra devam ederiz.
Every day my papa would work to help to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take and tuck me in my bed, kiss me on my head. With him was easy, time just flew on by, the years began to fly, he aged and so did I. I could tell that mama wasn't well, papa knew, and deep down so did she, so did she. When she died, Papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Every night he sat there sleeping in his rocking chair. He never went upstairs, all because she wasn't there. Then one day my papa said, son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own, or I'll be okay.
Anka'dan Papa. Bu benim çocukluğumda, gençliğimde yazlık sinemalarda bol bol çalardı aralarda. O yazlık sinemaların da tadından yenmezdi yani. Hatırlar mısın?
Şimdi ben tabii o zamanlar İzmir'de olmadığım için gitmişliğim var ama çok az. Bizim Ankara'da çok yoktu yazlık sinema. Dolayısıyla çok şey değilim.
İzmir'de Alsancak'ta 7 tane vardı. Yani yaz akşamlarının tek eğlencesi oydu.
Burası çok daha sıcak ve şey olduğu için.
Bol çiğdem. Çıt çıt çıt çıt çıt. O zaman popcorn yoktu da. Popcorn kışlık sinemalarla girdi işin içine. Yazdığın şey, şeyi...
Frigobuz.
O İstanbul'da vardı.
Çok. Ankara'da da vardı.
Bak İzmir'de o yoktu. Frigo Alaska yoktu İzmir'de pek. Aşılama gazoz, aşılama gazoz diye böyle gazoz kapağını alıp bir gazoz kasasıyla dolaşırlardı. Haşlama diye anlardık biz tabii. Gazozun neresi haşlama? Meğerse haşlama olayı sıcakla soğuğu karıştırmakmış. Öyle bir şey var.
Ben tabii çok uzak kaldım bunlara.
Ve en önemli şey tabii beğendiğin kız da oluyor sinemada. Zaten onu takip ediyorsun o sinemaya gitmek için. O 5 dakika arada gazoz almaya giderken ufak bir kesik muhabbeti oluyor.
Tabii genelde zaten o yakın mahallelerden gelirler oraya. Hı-hı. O şey... Bir şey, platonik bir şey vardır ya da gündüzden kesişmeler.
Tabii tabii. Bir de yanında ufak minder olacak. Ceketini de alıyorsun hani gece serin
olursa. Tabii o şey diye. Tahta sandalyelerdi değil mi onlar? Tabii. Mindersiz zaten şey nasır tutar. Mecbur minderle gideceksin.
Bir de birbirine bağlı tahta sandalyeler. Arkada büyük bir tahtayla çakılmış ki sıra oynamasın yerinden. Neyse sizin zamanınızda ne var şimdi? Yani... Nerede böyle... Karşı cinse, kesişme, mesişme,
ya
muhabbet.
Bu işler genelde ne bir yerde oluyor diyemeyeceğim. Çünkü çok görüyorsun değişti bence zaman sizin zamanınıza göre. Benim fikrim çok duygusalmış sizin zamanınızda bazı şeyler.
Şimdi nasıl?
Çok daha romantikmiş. Şimdi böyle daha nasıl diyeyim mantıksal da demek yanlış olur da daha kolay her şey. İletişime sosyal medya üzerinden geçiliyor. İnsanlar
kolay derken,
Facebook'tan buluyor.
Ha, yani internet üzerinden değil
tabii.
Mi?
Tabii.
Yani
hepsi
artık
diyemem.
Barlar, kafeler falan yok.
Yo, kesinlikle var. Ama şimdi sosyal medyanın da öyle bir gücü olduğu fark edildi ki. İnsanlar, bar mesela bara gidip bir iletişim kuramayan bir insan herhangi biriyle sosyal medya üzerinden çok daha kolay
cep
iletişim kuruyor.
Cep telefonundan gülücük atıyor. O ya da şey, teknolojik kesişme oluyor.
Ya da aynen öyle. Senin o doğru. Sinemadaki kesişme artık telefondan emojilerle oluyor.
Doğru. Şöyle düşünsene. Yani bara gitsen orada... Karşı cinsen 10-12 kişi görebileceksin. Ama bir internet sitesine gir. Daha doğrusu
İstemediğin
date
kadar.
Yapan. Yaz beğendiğin yaş aralığını falan filan değil
tabii,
mi?
Tabii tabii.
Binlerce çıkıyor.
Öyle.
Bir de paran da cebinde kalıyor.
En güzel
biliyorsun,
tarafı
Türkiye'de içkiler de çok pahalı. Yani dehşet öyle. Bir içki parası
aynen
var.
Öyle.
Vergilerle şişen. Doğru söylüyor. Sosyal medya. Sen peki şu anda bir sevgilin var mı?
Yok demek istiyordum şu an ama var. Evet.
Neden yok demek istiyorsun?
Şimdi bizi dinleyen vardır falan filan.
Ha oradan yazanları da kaybetmek istemiyorsun yani.
Ama şimdi o da burayı dinliyorsa başım çok fena yandı.
Peki zaten sen yandın şu anda.
Evet ben bittim
yani.
Hayır demek ki kız çok baskıcı değil.
Yok çok baskıcı değil ama değil. Var bir kıskançlık.
Şu bu yani. Özgürlüğün verdiği bir şımarıklık
evet,
bence.
Evet aynen öyle.
Mesela ben böyle bir şey söyleyemem.
Yani herhalde.
Değil mi?
Senin sen için kötü olabilir gerçekten Tony.
Benim için çok iyi olur mu Deniz? Anneni tanıyorsun.
Yok senin için de çok kötü olur.
Öyle mi? Kapışırlar mı yani bizim
kapışırlar,
Ayça'yla?
Kapışırlar. Kesinlikle kapışırlar.
Yani sonucu ne belirler? Foto finish mi?
Foto finish.
Ama biz sonuç belli ya. Biz kafayı yeriz bir şey kalırız orada.
Doğru.
Kafa finish oluruz.
Peki senin bu ilişkin uzun süren bir ilişki mi? Kaç sene oldu?
Yani 3 senedir bir tanışıklığımız var. Hafif gel gitli diyelim. Dönem dönem.
Dönem dönem kopmalar
dönem,
oldu
dönem
mu?
Dönem kopma. Şimdi ben İstanbul'daydım tanıştığımızda. Sonra İstanbul'a geldi, İzmir'e geldim 1,5 sene önce. Öyle bir kopmamız oldu. Daha sonra tekrar bir konuşmaya başladık. Hala uzağız ama bir şekilde gidiyor. Yürüyor.
Yani mesafelerden dolayı uzaksın değil mi?
Tabii. Yoksa duygusal bir uzaklık yok canım.
Yok,
öyle
yani.
Bir şey yok.
Ha, iyi, okay.
Yok her fırsatta görüşüyorlar zaten canım.
Aynen öyle. Bir hafta gelsin misafir edelim onu da burada.
Onu da alalım evet bu programı ileride onu da alalım. O da
kendi yorumlarını benim
yorumlarını,
hakkımda söylesin.
Kendi savunmalarını yapsın.
Aynen öyle.
Ya da avunmaları mı savunmaları mı artık ne diyelim.
Bence de yapsın bir de şey
biraz
güzel olur ya.
Biraz çapkınsın galiba sen.
Yani insan kedine herhalde çapkın demez ama.
Var mı peki eski sabıkan var mı bu kızdayken? Hiç yakalandın mı?
Var birkaç tane.
Birkaç tane mi?
Evet.
Bu ne ya Can?
Ben bunları bilmiyorum.
Hadi ya. Burada mı duyuyorsun?
Bize söylemiyor şimdi? Ki bir şey
yok
yani.
Yok ya, onu niye anlatayım şimdi?
Bak bu da başka bir mevzu. Sence bu tip şeyleri, karşı cinse yaşadığın şeyleri anne babaya anlatmak gerekiyor mu?
Bence paylaşmak aslında gerekiyor. Çok güzel bir şey.
Bir yere kadar
tabii. Tabii bir yere kadar. Bir yerde de kendi içinde de tutman gereken şeyler oluyor. Ama babam bilir, ben onunla paylaşırım genelde. Böyle şeyler onu da benimle paylaştığı olur, kendi düşüncelerini. Tabii belki son 1-2 senede bu biraz daha azaldı ama genelde paylaşılması bence çok doğal ve doğru bir şey. Çünkü sonuçta o benden en az 20 sene ileride olan bir insan. Bunları
ama bak paylaşma.
25 yıl, 3'ün 5'in lafını yapmayalım ya.
Pazarlık. 10 yaş gençleştirdi beni de onun için diyorum.
Bir şey söyleyeceğim ama sen paylaşmamışsın şimdi. Söylediğin başka, yaptığın
ya
başka.
Ya şöyle, bundan önce daha çok paylaşıyordum da son bir senede benim de aşk
bu
hayatım
daha
karışık olduğu için.
Bu paylaşmaz şimdi, Tony.
Şöyle bir şey anlatayım. Bundan önce babamla tanışmaya getirirdim kızları. Bir gün öyle bir raddeye geldi ki bana dedi ki oğlum ciddi olmadıklarını getirme artık, sıkıldım ben dedi yani. Böyle bir
o
şey
kadar
söyledim.
Çok yani.
O kadar çok değil de çok götürmüşüm ben. İşim biraz suyu çıkmış. Çok tanıştırmışım.
Ya yani. Götürmüşüm derken babana mı götürmüşüm?
Yani tabii tabii. Ha,
tabii tabii.
Da söylüyor.
Yakma beni.
Aman yediğin için senin olsun da. İyi, güzeldi bu da. Güzel. Çapkın bir erkek. Sen aslında çok çapkın bir tipin yok senin.
Aha.
Şimdi yok tabii canım. Canım. Gençken onun yaşındayken ben de öyleydim.
Sen de mi öyleydin? Yani çok diyorsun çiçekten
yani
bal aldım.
Yani ben 30 yaşında evlendim. 29'a kadar ben de onun gibiydim.
Ama ne oldu? Bu kadar yaptın, evlendikten sonra hiç yapmadın değil
hayır
mi?
Hayır.
Evet. Peki şu anda sana bir sorum olacak. Evleneceğin kızda ne gibi özellikler ararsın?
O soru hiç çalışmadığım yerden geldi ya. Evleneceğim kızda ne ararım? Bir kere Tony, açık bir şekilde söyleyeyim. Ben her sabah uyandığımda dönüp o kıza baktığım zaman şükretmek isterim onun güzelliğiyle. Yani şimdi sen ister misin mesela uyandığında baktığında yanında böyle?
Yani fizik güzellik.
Fizik
diyorsun.
Güzelliğini ben...
Bu bir numarada bunu saydın.
Bunu saydım.
Tamam.
Ve her kim ki fizik güzelliğe bakmıyorum ya diyorsa, kendi yaşıtlarım için konuşuyorum, bence yalan söylüyor.
50'den sonra ne yapacaksın oğlum?
50'den evet. Sonrasını düşüneceğim.
Şişme manken mi koyacaksın yani?
Onu düşüneceğim 50'den sonra.
Hayır, bu söylediği var mesela. Yunan müziğinin en çok hoşa giden şarkılarından bir tanesinin adı Sagapoyati ise oraya. Yani seni seviyorum çünkü güzelsin. Bu kadar net.
Ya bu bir gerçek. Ben ona katılıyorum canım yani.
Ama tabii ki de uyuştuğumuz konular...
Yani aradım. Sen diyorsun ki iyi huy güzelliğin yanında kötü akraba gibi.
Gibi.
Öyle
gibi.
Mi?
Aynen öyle. Yani biraz göz boyama iyi huy lafları benim için. Tabii ki de bir güzellik olması gerekiyor. İnsanların birbirine fiziksel bir şekilde bir çekim olması gerektiğine inanıyorum en başta. Bir çekim alamadığım bir insan evet iyi olabilir ama bir ilişkinin bir üst boyuta atlamasını zor görüyorum.
Ama şöyle düşün, çok güzel olup da
kötü
şey olarak çok kötü huylu bir insan olabilir.
Evet
karşında.
Evet, bunun bir dengesi var bence, kesinlikle bir dengesi
yani çok
var.
Çok güzel olup sana sadık olmayabilir.
Mesela.
Evet, evet.
Sence sadakat evlilikte şart mı?
Şart diyeyim mi desem mi?
Bilmiyorum senin.
Ben bilemedim.
Sen ne diyeceksin?
Ondan bana soruyorum.
Hani hayır, ben...
hiç evlilik yapmadım, yapmışım gibi soruyorsunuz da.
Hayır,
sadakat
yapacaksın ama.
Lazım mı değil mi? Kestiremiyorum tam olarak.
Evet, ona tersten düşün.
Düşünelim.
Eşin sana sadık olmasa ne düşünürsün evlendiğinde? Bu cevabı öyle ver.
Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. Evet, sadık
olmayabilir.
Hayır,
senin için çok önemli de olmayabilir. Yani öyle tipler de var.
Ona değinecektim.
Aldatıldıktan sonra aynı kadınla kalabilen, aynı erkekle kalabilen insanlar gördüm ben yani.
Ay, yaparım yapamam demiyorum. Bu konuda da şöyle düşünüyorum. Bu benim tamamıyla düşüncem. Eğer bir insan zaten kafasında bazı şeyleri yapıyorsa... Yani ona kimse engel olamaz. Ben ona bir şekilde karışamam da.
Ben şimdi anladım bunu abi. Bunun dediği şu. Ben fırsatını bulursam yaparım diyor.
Anladım. Bunu dolaylı söylüyor değil mi?
Dolaylı söylüyor. Kesin.
Ama bunu yaparsan dolaylı, şimdi söylüyorsun, evliliğinde olaylı olacak. Onu da söylüyorum.
D'si düşecek.
Güzel kalıyor.
D harfi düşecek oradan başta.
Evet. Tabii şimdi belki böyle bir düşüncem var. Bu 10 sene sonra değişebilir. Çok doğal.
Evet Can, ne diyorsun?
Vallahi bilmiyorum yani. Bu adam böyle diyorsa
vardır
ben bildiğin. Bunu çünkü başka konularda da böyle konuşup sonra o şeyleri yaptığını bildiğim için.
Söylediğini hani yapar mı?
Yapar mıyım yapmaz mıyım belli olmaz bilmem ne dediği şeyler hep yaptı.
Hep yapıyor. Yani doğru. Söylediğini de yapıyor yani.
Tabii tabii canım.
Yani havasını ya basmıyor
tabii
sadece.
Canım, okul hayatında falan hep yani yok ya yapmam falan dedi. Yok ya belli olmaz ama falan hepsini yaptı yani.
Vay be. Biraz çalkantılı bir okul hayatım var.
Evet biraz okul hayatından bahset. Çalkantılı derken çakmalak oldu mu?
Tabii.
Geçme yok, var mı ki çakma
geçmeler
olsun?
Daha az. Şimdi öyle de demeyelim.
Kaç sene çaktın?
Üniversitede 2.
Ya üniversite zaten şeyde çakmadı lisede ki liseye.
Tamam abi lisede çak.
Üniversitede problem başladı.
Hmm.
Biraz acımasız davrandılar aslında.
20
bana
yaş üstü sana suçluyum. İyi gelmedi. Biraz
bir
özgürlüğü.
Ya, biz kim acımasız? Biz mi acımasız
evet,
davrandık?
Bence davrandık.
Oğlum İstanbul'a gideceğim dedin gittin. Ne yaptın orada?
Ne yaptın?
Ya tamam ben
%100. Biz ne acımasızlık yaptık?
%100.
Hayır, ne yaptın mesela? Ne yaptın?
Herif okula gitmemişim. Ben mi önledim okula gitmesin? Derse girmemiş.
Aa, bir dakika İstanbul okumaya gittin ve okula gitmedin mi?
Evet.
Bu da güzel bir şey. Ya,
ve burada diyor ki acımasız davran. Sen acımasız davrandın.
Bence sen değil. Bence sen okula acımasız davranmışsın.
Hayır bize ya okula niye acımasız davran? Okul parayı neden alıyor abi. Okul bakmıyor ki bir şeye.
Bir de özel okul.
Yani özel okul yarı burslu okuyordu %50. Hı hı.
Yarı bursu nasıl aldın? İyi puan mı tutturdun?
İşte puanlar aldı işte.
Evet. Abi burada bir o zaman bir özgürlük sana fazla gelmiş bence. Değil mi? Bu liseye yani kadar iyi gitmişsin. Burs alacak bir şey bilgi şeyiyle gitmişsin. Üniversitedeki özgürlüğü iyi kullanamamışsın. Evet, sermişsin aynen, orada. Evet.
Yani İstanbul'la ilgili mesela şöyle bir şey oldu. İstanbul'a gittiğim zaman kafamı dağıtacak çok fazla etken oldu. Tabii İzmir gibi değil. Sen de yaşadın biliyorsun. O etkenlere kapıldım daha çok. İstanbul'un gezme, tozma böyle şeylerle biraz bir senemi yedim. Sonraki sene kendimi okula daha fazla vermeye çalıştım ama o adaptasyon bir kere beceremeyince düzgün bir şekilde devamı daha çalkantılı oldu.
Ve peki İzmir'e geldin ne oldu sonra?
Ha, İzmir'e geldin.
Şimdi acımasız kısmına neden söyledim onu hemen konuyun üstüne absorbe edeyim benden çıksın. Neden acımasız dedim?
Evet, söyle.
Çünkü şöyle bir noktayı kaçırdım bence sen. Üniversitede benim yaşıtlarımı konuşuyorsak, senin zamanında belki farklıydı ama 2 sene gibi bir süre çok göze batacak bir şey değil. Hala toparlayacak bir şeylerim...
2 değil, 3 sene kaybettin.
Yani tam olarak 3 değil ya, 3 mü?
Niye?
Tamam.
Oğlum 2 sene bilgi de okudun.
Peki sonuçta, sonuçta şu Can diyorum Deniz, sonuçta sen bunu telafi edecek misin? Yani üniversiteyi bitirecek misin yoksa...
Ya böyle bir düşüncem var. Şu an bir standby konumunda üniversite bir duruyor.
Yani 3 yıllık bir standby diyorsun.
3 yıl birinci sınıf abi.
3 yıl evet.
Yani yok, ama değildim ya. Neyse. 1-2
peki şu anki gerçek düşüncen ne? Anne babayı bırak.
Şu anki gerçek düşüncem mesela bu sene okulumu dondurdum. Gitmedim.
Tamam. Zaten havalar da soğuk yani.
Havalar da soğuk. Aynen
zorluk çekmemişim.
Bu sene benim için şöyle çok faydalı oldu. Durup bir düşünme payım oldu. Zamanım oldu ve bu hayatta ne istediğime dair beni hayat amacımı bulmama daha fazla yardımcı oldu diyelim. Mesela ben sporla ilgili bir insandım küçüklüğümden beri. Hı hı. Futbol oynadım ettim. Zaten üniversitede de medya iletişim okuyordum. Spor medyası istiyordum.
Çok iyi. İyi mi? Branşın da iyiymiş bak.
Şu an hani yine sporun içinde kalmayı istiyorum ama bu medya yönü olarak değil. Daha çok spor kulüplerinde.
Yani şu anki
ya da bağımsız.
Bulunduğun üniversitede değil de yeni bir branş mı seçip başlamak istiyorsun? Bir sil
baştan mı? Bu da olabilir. Bu da olabilir evet. İstediğim şey aslında medya yönü değil sporla ilgili.
Ama bir dakika olabilir daha dediğin zaman biraz fazla genişlik seziyorum ben bunda. Sanki bu kararları ya 3 sene geçmiş hala bir karar almakta vaktim var. Daha bir 3 sene de geçse olur gibi bir tarzım var gibime geldi.
Bravo. Evet, süper evet, bir noktayı yakaladın evet,
evet.
Tony.
O şey cebimde de şu dursun gibi bir tarzda evet.
Doğru ama yaş kaça geliyor?
Evet, yaş ilerliyor 23. tabii 22-23. Peki birlikte olduğun kız arkadaşın ne diyor bu işe? Onun pek umurunda değil galiba.
Yok o aslında şöyle. Onunla düşüncelerimi tabii ki de babamla olduğundan biraz daha rahat konuşuyoruz. Ve o da beni tabii ki de bir dönemsel fark nedeniyle bence babamla olduğundan daha iyi anlayabiliyor.
Hı hı.
Destekliyor bu
babandan
boşluğu.
Babandan daha iyi anlıyor değil mi?
Evet evet öyle.
Çünkü babanla o farklı şeyler istiyorlar senden ondan.
Muhtemelen.
Bence oradan geliyor.
Şey, muhtemelen. 100 senelik okul taksitini de ödemiyor.
O da ödemiyor doğru. Evet bu arada bir şarkı daha koyalım. Sonra son düzlüğe girip programı kapatalım. Bence güzel bir program oldu. Julio Iglesias'tan Naftalin kokan bir şarkı Avrasame.
Onu biliyorum.
Gelsin.
Kucakla beni.
Onu biliyorum.
Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a amar. Y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Te llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien. Te irás, abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. La sombra de tu cuerpo y mi soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, te esperaré a que vuelvas. Y te va.
Son düzlüğe geldik. Şimdi bu son düzlükte en son aklınıza kalanları söyleyeyim.
Şimdi ben sonra bir şey programı... söyleyeyim. Deniz'in de aklında bir şey var. Önce ben bitireyim. İşte Deniz... Biz şeyi seyretmedik. Bursa Spor Trabzonspor maçını 4-2 bitti biliyorsunuz. Güzel de maç olmuş. Ben dedim özet üstünden şey yapmam, yorum yapmam. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Bursa'nın yeni stadı o gün açıldı. Seyredenler, dikkat edenler varsa dinleyicilerimiz arasında. Ekrandan baktığınızda sağ taraftaki kale önü daha maçın 3. dakikasında çamur olmuştu. Şimdi bu yeni açılmış ya erken açıldı ya... Çimde bir problem var. Ya bir şey yazıktır günahtır. Aynı şey Mersin'de oldu hatırlarsın. Evet, evet. Erken açtılar ya da bir şey oldu. Çimler oturmamış. Sonra gitti Mersin gene bir ay iki ay eski stadında oynadı. Niye bizde bu işler böyle oluyor ben anlamıyorum. Ben bununla kendi adıma kapatıyorum.
Bence bunun sebebi bizim milletimizin genel olarak bir sabırsız yapısı var. Aynı şekilde oyuncuların yuvalanması da bu yüzden. Bir sabırsızlık anında bir başarı bekleniyor. Hep bir şey görmek istiyorlar. Ama tabii karşıdaki de insan. O da her hafta aynı performansı gösteremeyebilir. Bu tip şeyler. Benim de diğer bir değinmek istediğim nokta yine statlar üstünden. Biliyorsunuz Beşiktaş maçı iptal edildi. Ama bu Başakşehir Fatih Terim stadı çok
Fatih
yeni bir
stadı. Terim stadı
evet, mı? Evet, ismi Fatih Terim
Kim
stadı.
Kim koydu bu ismi?
Türkiye Futbol Federasyonu. Onların tercihli oldu diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim tabii şimdi böyle direkt şey yapmıyorum.
Hayır Fatih, kimin koyduğunu yoksa tabii, adı öyle stadı.
Adı öyle canım o kesin de. Neyse demek istediğim nokta...
Şok oldum şu anda. Böyle yaşarken...
Evet. böyle bir isim konuldu. Neyse şey.
Ve ne olacak? Rize'de de Recep Tayyip Erdoğan stadı var. Hı hı.
Benim değinmek istediğim nokta bu stadın alttan ısıtma sistemi var. Yeni yapılmış bir stad. Fakat
hangi bu son stadın?
Beşiktaş evet, maçı. Evet. Ertelenen maçın. Bu stadda yoğun kar yağışı vardı. Bu kabul edilebilir. Fakat
demek ki bak ona rağmen maç iptal edildi. İşleri alttan almak, çözmek demek değilmiş.
Değil yani. Aynen öyle.
Yani temizlediler falan ama hakem bir anladığım çizgileri göremiyordu. İki çok yoğun yağıyordu.
Çizgi şart abi.
Tabii neye futbolda göre karar verecek? Penaltıyı bilmem neyi.
İlişkilerde de şart. İlişkilerde de şart çizgi. Baksana adam evlenirim ama diyor kaytarabilirim diyor.
Hiçbir yerde yok
mu çizgi?
Bir şey diyeceğim. Bu ilk program diye bana çok yüklendiniz. İkinci programda hazır olun.
Evet tamam yüklen ben, abi. Biz de yani bulursan yüklenecek bir şey yüklen.
Evet. Tabii canım. Bizim de açığımızı bulursan yüklen.
En fazla rakı içiyor dersin işte.
Ha evet.
Başka ne diyeceğim?
Göreceğiz haftaya.
Tamam.
Evet başka?
Demek istediğim yani bu Almanya'da bu işlerde Almanya'da çok soğuk memleket yani. Hı-hı. Bizden sıcak olacak hali yok. Fakat bizden soğuk. Maçlar takır takır oynanıyor.
Ya demek çizgisiz oynasaymış ne olacak ki?
Yani orada da çizgisiz mi oynanıyor
yani,
maçlar?
Bence o gün o yağış o anda çok şeydi. Olmasa yani normal Hı-hı. bir kar yağışı olsa ısıtmayla o maç oynanırdı. Bence o biraz o İstanbul'a o an ya da İstanbul'un o bölgesine hakikaten çok yoğun kar yağdı diye benim fikrim bu. Yanılıyor olabilirim. Yani senin de şeyine hak veriyorum. Hı-hı. Hani alttan ısıtma varsa bir şey varsa bu iş oynansın diye yapılmış.
Peki bu çizgiler arasında en gereksiz hangisi sizce?
En gereksiz mi? Aha. Vallahi bir düşündüm.
Hepsi gerekli.
Bence orta saha çizgi.
Bence orta şey. Yuvarlığa diyebilirsin.
Hayır. Orta yuvarlığa.
Orta saha çizgisi niye önemli? Niye önemli? Sana. Orta sahanın diyelim ki sen bütün takım ucumdasın. Hı-hı. Öyle bir bastırmışın ki bir uzun top geliyor. Sen orta saha çizgisinin gerisinden çıkarsan offside olmuyor.
Öyle mi?
Tabii. Alır götürür golü atarsın.
Yani o orta sahasının gerisinde beleşte beklemek serbest.
Evet serbest.
Bence ceza sahası yayı. Yani bir ceza
peki,
sahası
peki bir şey Deniz sana bir şey soracağım. Yay. Deniz'e soruyorum ya. Hı-hı. Sen karışma Can müdahale tamam. etme. Şimdi o yay diyorsun değil mi? Hı-hı. O ceza sahasının yayı. O yayın içinde ama ceza sahası çizgisinin dışında bir alan var. Hı hı. O alanda düşürdüğün zaman penaltı oluyor mu?
Hayır,
olmuyor. Hiçbir şey olmuyor.
Olmuyor mu?
Olmuyor.
Peki o yay ne işe yarıyor abi?
Vallahi, o yay benim bildiğim penaltı noktasına.
Sen karışma. Sana soruyorum. İyi bir futbol
seyircisi. O yay gerçekten şu an tamamıyla bir bilgim olmadan söyleyeceğim. Bir ölçüm sebebiyle orada olduğunu
tamam,
düşünüyorum.
Tamam onu biz de biliyoruz. Bir ölçüm. Ama
ne
niye?
Ölçümü bilmiyorum.
Ama onu bu bilmiyorum. Kadar sene futbol seyrediyorsun. O
evet,
yayın ne işe yaradın?
Seyretmeyi geç oynadım
kaleciydi
da.
O.
Futbol oynadı.
Tabii evet. Çok iyi kaleciydi o.
Oynadım.
Ve o yayın sene. Gerçekten tam işlevini bilmiyorsun.
Hayır bilmiyorum.
Nasıl oynadın abi? Çizgilerin şeyini
çizgili
bilmeden.
Çizgili işim yoktu ki Tony.
Bak
ben
adam çizgileri
kalemi,
sevmiyor görüyor musun? Futbolda da sevmiyor.
Ben kendi kalemi savunurum. Bak onu yapıyorum şu anda da kendi kalemi savunuyorum.
Ama bir şey söyleyeyim mi? O seni de etkiliyor.
Doğru.
Çizgi niye etkiliyor biliyor musun? O yay çünkü penaltı için çizilmiş bir yay. Penaltıda
orada duruyor ya,
o noktayı geçemezsin. Yani aslında penaltı noktası o yayı daire yaptığın zaman...
Her noktasının aynı uzaklıkta.
Evet. Zaten dairenin tanımı o değil mi? Daire ölçüm. Merkeze ha. Eşit mesafedeki noktaların birleştirilmesinden oluşur. Bak bunu da öğrenmiş oldum bu program
evet,
sayesinde.
Aynen öyle.
Tamam, ödemeyi programdan sonra
alayım. Gözünün önüne gelse... Anlardı işe yaradığını da gözünün önüne getiremedi.
Ama bu çok kişi bilmiyor biliyor musun bu ceza sahası yayını? Çünkü neden? İnsanlar penaltı sırasında sadece kaleye bakıyorlar. O diğer oyuncuların nerede tabii durduğuna canım. Bakmıyorlar. Bu şeye benziyor. Niye Newton buldu şeyi? Yer çekimini. Çünkü herkes elmaya baktı. Newton ise yere baktı. Dedi ki yer çekiyor bunu. O buldu. Nereye baktığın önemli. Diyerek bir... İlk deneme programımızın da sonuna geldik. Bence iyi bir şeyler olacak gibi geliyor bana.
Bana da öyle geliyor.
Bir dinleyelim bunu.
Arkadaş yan çizmezse olur.
Ne yapmazsa?
Yan çizmezse.
Benden bahsediyorsun.
Yani benim bu hafta işim var. İşte yok bilmem ne.
Biz yaparız abi. Yan çizebilir yani. Ne yapalım? Herkes kendine yapıyor.
Yok ya niye yan çizeyim? Sen de gömdün beni şimdi 2 dakikada.
Ben daha nasıl gömeceğim seni bekle.
Daha neler?
Daha bu ilk programdı.
Büyük keyifle karşılayacağım.
Bu daha ilk programdı.
Ya biz seni niye çıkardık ki bu programı? Herkesin
evet şu an onu ben fark ettim.
Çalışacak birini arıyorduk. Kimi gömelim dedik.
Galiba siz önceden konuşmuşsunuz. Bu program tamamıyla Deniz'i gömme programı olacak gibi.
Bence sen kendini gömdün bugün biraz da.
Neyse.
Program yayınlanınca olacakları göreceğiz.
Tamam. Hepinize iyi günler.
İyi günler.